Ayrım 21.
Sayfa 220. Parlak bir kılıç ile sert ve azametli bir yüz görmüştü ve bir süredir başka şeylerle pek ilgilenmiyordu. Kapı kapı, kule kule bütün o koca kalesi düşünceli bir kasvete bürünmüştü. Frodo ile Sam iğrenme ve hayret duyguları birbirine karışarak bu nefret dolu topraklara baktılar. Tütmekte olan dağ ile aralarında ve dağın kuzey ile güney taraflarında her şey mahvolmuş ve ölüler görünüyordu. Yanmış ve boğulmuş bir çöl. Bu diyarın efendisinin kölelerine ve ordularına nasıl bakıp beslediğini merak ettiler. Ama işte orduları vardı. Morgain'in etekleri boyunca ve güneye doğru göz alabildiğine kamp yerleri, kimisi küçük kasabalar gibi dizilmiş çadırlar vardı. Bunlardan büyük olanlarından biri tam altlarında bulunuyordu. Ovaya doğru ancak bir mil kadar ötede kulübeleri ve alçak ölü renkli binaları arasındaki dümdüz kasvetli yollarıyla koca bir böcek yuvası gibi duruyordu. Etrafı gidip gelenlerle doluydu. Güneydoğu tarafından Morgul yoluyla birleşen bir yol çıkıyordu ve yol boyunca bir sürü minik kara cisim aceleyle hareket edip duruyordu. ''Görünüş hiç hoşuma gitmedi,'' dedi Sam. ''Çok ümitsiz bence. Tabii iyi yanı bu kadar kalabalığın olduğu yerde hem yiyecek hem de kuyular ve su vardır mutlaka. Sonra bunlar insan, ork değil ya da gözlerim artık hiç görmüyor.'' Sam'in de Frodo'nun da ne kölelerin çalıştığı bu engin diyarın güney bölgesinde, dağın pis kokulu dumanları gerisindeki Nurnen Gölü'nün hüzünlü suları yanındaki büyük tarlalardan, ne de üzerinden kulenin yük arabalarının kafileleriyle eşya, ganimet ve yeni köle getirdikleri doğuya ve güneye, haraç veren topraklara uzanan büyük yollardan haberi vardı. Burada kuzey bölgelerinde madenleriyle demirhaneler ve uzun zamandır hazırlanılan savaş için toplanmış askerler bulunuyordu. Burada karanlık güç ordularını satranç tahtasındaki taşlar gibi oynatıyor bir araya topluyordu. İlk hareketleri, gücün ilk göstergeleri batı hattının güney ve kuzey taraflarında denenirdi. O an için güçlerini geri çekiyor, yeni güçler getiriyor ve bunları öcünü almak amacıyla indireceği darbe için Sirith Gorgor civarına yığıyordu. Ayrıca dağı yaklaşacak olanlara karşı korumak için de en iyi yol buydu zaten. ''Pekala'' diye devam etti Sam. ''Onlar ne yiyor içiyorsa biz bunları tedarik edemeyeceğiz. Görebildiğim kadarıyla aşağıya inen bir yol yok. Zaten olsaydı bütün bu açık araziyi düşmanın arasından emekleyerek geçemezdik.'' ''Yine de denemek zorundayız,'' dedi Frodo. ''Beklediğimden daha kötü çıkmadı. Zaten geçebilmeyi hiç düşünmemiştim. Artık hiçbir umut göremiyorum ama hala elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım. Şu anda ise bu mümkün olduğunca yakalanmamaya çalışmak. O yüzden kuzeye gitmeye de devam etmeli ve açık arazinin en dar yerinde neler var neler yok bakmalıyız sanırım.'' ''Ben tahmin edebiliyorum,'' dedi Sam. ''Daha dar olduğu yerde orklar ile insanlar biraz daha sıkışıktır. Göreceksin Bay Frodo.'' ''Herhalde görürüm. Oraya gidebilirsem tabii,'' dedi Frodo ve arkasını döndü. Kısa bir süre sonra Morgain'in doruğu boyunca veya yüksek kısımlarının herhangi bir seviyesinde yürümenin mümkün olmadığını gördüler. Çünkü buralarda hem bir yol iz yoktu hem de derin ve dar vadilerle yarılmıştı. En sonunda tırmanmış oldukları koyağa geri dönerek vadi boyunca bir yer aramaya mecbur kaldılar. İlerlemek zordu çünkü yolun batı tarafına geçmeye cesaret edememişlerdi. Bir mil kadar sonra yakında olduğunu tahmin ettikleri uçurumun eşiğinde bir çukurluğa yerleşmiş olan bir ork sığınağını gördüler. Bir mağaranın karanlık ağzı etrafında taştan kulübelerden bir yığın ve bir sur. Hiç hareket yoktu görünürde ama hobbitler tam bu noktada eski su yoluna her iki yanında da sık yetişmiş dikenli eğrelti otlarına yakın durarak ellerinden geldiğince dikkatle yanaştılar. 2-3 mil daha ilerlediler. Ork sığınağı arkalarında gözden kaybolmuştu. Ama daha rahat rahat nefes almaya yeni başlamışlardı ki bütün kalabalığı ve şiddetiyle ork sesleri duydular. Çocuklar kurumuş bodur çalıkların arkasına sıvışarak gözden kayboldular. Sesler yaklaştı derken iki ortak göründü. Biri yırtık pırtık kahverengi giysiler içinde boynuzdan yapılma bir yay taşıyordu. Bu küçük bir orktu, kara deriliydi. Geniş havayı koklayan burun delikleri vardı. Belli ki bir çeşit izciydi. Diğeri iri savaşçı bir orktu. Şagrat'ın bölüğündekiler gibi gözün nişanını taşıyordu üzerinde. Onun da sırtında bir yay vardı ve elinde kısa başlı geniş bir mızrak taşıyordu. Her zamanki gibi ağız dalaşındaydılar ve ayrı ayrı cinslere mensup olduklarından kendi usullerince ortak lisanı kullanıyorlardı. Hobbitlerin saklandıkları yerden 20 adım kadar ileride küçük ork durdu. Hır diye hırladı. Ben eve dönüyorum. Vadinin öte yanındaki ork karakolunu gösterdi. Burnumu kayalar üzerinde yıpratmanın bir faydası yok artık. Hiç iz kalmamış diyorum. Senin önden gitmene müsaade etmekle kokuyu kaybettim. O tepelere çıkmış, vadiye gelmemiş, söyleyeyim sana. Pek bir işe yaramazsınız siz bıdık kokucular, öyle değil mi dedi büyük ork. Bence gözler sizin o sümüklü burunlarınızdan daha iyidir. Madem öyle, sen neler gördün onlarla diye hırladı diğeri. Hır, ne aradığını bile bilmiyorsun. Bu kimin suçu dedi asker, benim değil. Ben yukarıdakinden geliyor. Önce parlak zırhlar içinde koca bir elf dediler, sonra bir çeşit ufak cüce adam oldu, sonra da isyan eden bir urukayı sürüsü oldu. Belki de hepsi birdendir. Hır dedi izci, keçileri kaçırmışlar, söyleyeyim ben sana. Patronlardan bir kısmı da postlarını kaybedecek bence. Eğer duyduklarım doğruysa, kule yağmalanmış, bizim çocukların yüzlercesi temizlenmiş ve tutsak kaçmış. Eğer siz savaşçılar böyle devam ederseniz cepheden kötü haberler aldığımıza şaşmayalım. Kim kötü haber var diyor diye bağırdı asker. Hır, kim yok diyor. Bu isyankarların lafları, eğer çeneni kapatmazsan sana bir sopa çekerim bak. Tamam, tamam dedi izci. Başka bir şey demeyeceğim. Düşüneceğim sadece. Ama o kara sinsinin bunlarla alakası ne? O sarkık elli gulu gulunun. Bilmiyorum, belki de bir alakası yoktur. Ama bahse girerim, burada her şeye burnunu sokması iyi alamet değil. Lanet olasıca. Tam elimizden kaçıp kurtuldu ki onun sağ olarak yakalanması emri geldi. Hem de acilen. Eh, umarım onu yakalarlar da bir güzel benzetirler diye homurdandı izci. Orada bulduğu o zırhı araklayarak ve daha ben varmadan ortalıkta badi badi dolanarak kokuları birbirine karıştırmış. Kaçmakla kurtuldu ama dedi asker, daha onun aranıyor olduğunu bilmeden vurduydum onu. Hem de olabilecek en iyi şekilde, 50 adım öteden tam sırtından, ama o koşmaya devam etti. Hır, ıskaladın dedi izci. Önce boşa atıyorsun, sonra çok yavaş koşuyorsun. Sonra da tutup zavallı izcileri çağırtıyorsun. Yeterince uğraştım seninle. Sıçrayarak uzaklaştı. Geri gel diye bağırdı asker. Yoksa seni rapor ederim. Kime? O kıymetli şagratına değil herhalde. Artık o komutan falan olamaz. İsmini ve numaranı Nazgul'e vereceğim dedi asker. Sesi bir tıslamaya dönüşecek kadar alçalmıştı. İçlerinden biri şu anda kulede kumandayı ele aldı. Diğeri durdu, sesi korku ve öfkeyle doluydu. Seni lanet olasıca gammaz, sinsi, hırsız diye bağırdı. Sen işini bile yapamıyorsun. Kendi halkına bile mukayyet olamıyorsun. Git o pis yaygaracılarının yanına, etini doldursunlar da gör. Tabii eğer önce düşmanın eline geçmezlerse. Bir numarayı temizlemişler diye duydum, umarım doğrudur. Büyük ork elinde mızrağıyla onun peşinden gitti. Fakat izci bir kayanın gerisine sıçrayarak koşarken diğerinin gözüne bir ok attı. Ork büyük bir gürültüyle düştü. Öbür vadinin diğer yanına koşarak gözden kayboldu. Hobbitler bir süre sessizlik içinde oturdular. Sonunda Sam kıpırdadı. Eh, ben temizlik diye buna derim dedi. Eğer bu dostluk bütün Mordor'a yayılacak olsa sorunumuzun yarısı kendiliğinden hallolmuş olacak. Öyle Sam diye fısıldadı Frodo. Etrafta başkaları da olabilir. Gerçekten kıl payı kurtulduk. İzimiz tahmin ettiğimizden de sıkı sürülüyormuş. Fakat bu Mordor'un ruhu Sam dört bir köşesine sinmiş. Orklar kendi başlarına kaldıklarında hep böyle davranmışlar ya da öykülerde hep böyle oldu anlatılır. Fakat bu böyle diye kendine pay çıkarıp ümitlenme. Bize olan nefretleri hep daha fazla olmuş. Eğer o ikisi bize ele geçirmiş olsaydı biz ölünceye kadar kavgalarını bir kenara bırakırlardı. Yine uzun bir sessizlik oldu. Yine sen bozdu sessizliği, fakat bu kez bir fısıltıyla. Gulu gulu hakkında söylediklerini duydun mu Bay Frodo? Sana Gollum'un daha ölmemiş olduğunu söylemiştim değil mi? Evet, hatırlıyorum. Bunu nasıl anladığını merak etmiştim dedi Frodo. Evet, haydi ortalık iyice kararıncaya kadar buradan çıkmasak iyi olacak. O yüzden anlat bakalım bana nasıl anladığını ve bütün olup bitenleri. Tabii bunu sessiz sakin başarabileceksen. Deneyeyim dedi Sam. Ama aklıma ne zaman o leş gelse o kadar hararet basıyor ki bağırabilirim. Mordor'un kasvetli ışığı koyu ve yıldızsız bir geceye doğru solarken orada dikenli çalılığın örtüsü altında oturdu hobbitler. Sam Frodo'nun kulağına Gollum'un o haince saldırısını, Shelob'un dehşetini ve orklarla olan maceralarını dili döndüğünce anlattı. Bitirdiğinde Frodo bir şey söylemedi ama Sam'in elini tutarak sıktı. Zamanla da olduğu yerden kıpırdandı. Evet, sanırım artık gitme zamanı geldi dedi. Acaba ne zaman yakalanacağız da beyhude yere çektiğimiz tüm bu zahmet ve tüm bu gizlenip saklanmalar son bulacak? Ayağa kalktı. Karanlık, hanımın camını da kullanamayız. Onu benim için saklasam, artık onu koyabilecek bir yerim kalmadı. Elimde tutmak dışında. Bu kör karanlıkta her iki elime de ihtiyacım olacak. Fakat Sting'i sana vereceğim. Bende bir ork kılıcı var ama kılıç kullanma görevinin bir daha benim üzerime düşeceğini sanmam. Yolu izi olmayan topraklarda ilerlemek hem zor hem de tehlikeliydi. Ama kayalık vadinin doğu kıyısından yavaş yavaş ve düşe kalka kuzeye doğru ilerledi iki hobbit, saat be saat. Gri ışık gerideki topraklarda gün açıldıktan çok sonra batıdaki tepelere tırmanmaya başlayınca tekrar saklandılar ve nöbetleşe biraz uyudular. Uyanık olduğu saatlerde Sam'in aklını hep yiyecekler kurcalıyordu. Sonunda Frodo doğrulup bir şeyler yemekten ve bir kez daha denemek için hazırlanmaktan söz edince aklını en çok kurcalayan soruyu sordu. ''Affına sığınırım Bay Frodo'' dedi, ''ama daha ne kadar gitmek zorunda olduğumuz hakkında bir fikrin var mı?'' ''Hayır, belirgin bir fikrim yok Sam'' diye cevap verdi Frodo. ''Yarıma vadiden ayrılmadan önce, düşman dönmeden önceki haliyle Mordor'un bir haritası gösterilmişti bana. Ama hayal meyal hatırlıyorum. En belirgin şekilde hatırladığım batıdaki sıra dağlarıyla kuzeydeki sıra dağların uzantılarının kuzeylerde bir yerlerde neredeyse birleşecek kadar birbirlerine yaklaştıklarıydı. Bu kulenin oradaki köprüden en aşağı 20 fersa uzakta olmalı.'' Karşıya geçmek için uygun bir yer olabilir. Fakat tabii ki oraya varırsak dağdan daha da uzaklaşmış olacağız. 60 mil kadar sanırım. Herhalde şimdi köprüden 12 fersah kadar uzaklaşmışızdır. Eğer her şey yolunda giderse dağa ancak bir hafta içinde varabilirim. Korkum yük çok ağırlaşacak Sam ve daha yaklaştıkça daha da yavaş gitmek zorunda kalacağız. Sam içini çekti. Ben de bundan korkuyordum dedi. Eh, suyun lafını bile etmeyeceğim ama daha az yemek yemek zorundayız Bay Frodo. Ya da biraz daha hızlı gitmek zorundayız. En azından hala bu vadideyken. Bir lokma daha alınca bütün yemek tükenecek, elflerin yollukları hariç. Biraz daha hızlı olmaya çalışırım Sam dedi Frodo derin bir nefes alarak. Haydi o halde yeniden yollara koyulalım. Hava henüz tamamen kararmamıştı. Yollarına gecenin içine doğru devam ettiler. Saatler birkaç kısa molanın verildiği yorucu ve düşe kalka ilerlenen zahmetli bir yürüyüş içinde geçti. Gölgenin kubbesi altındaki gri ışığın ilk belirtisiyle yine ileri doğru sarkmış bir kayanın altındaki karanlık bir boşluğa gizlendiler. Işık yavaş yavaş artarak daha önce olmadığı kadar belirginleşti. Batıdan esen kuvvetli bir rüzgar Mordor'un pis kokulu dumanlarını havanın yukarı katmanlarından süpürüp götürüyordu. Çok geçmeden hobbitler etraflarındaki araziyi millerce ilerisine kadar seçebilmeye başladılar. Dağlarıyla Morgaya arasında kalan yarma tırmandıkça daralıyordu. İç tarafta kalan sırtlar da artık Efel Duat'ın dik yüzündeki bir çıkıntıdan başka bir şey değildi. Ama batıya doğru Gorgoroth'a bütün dikliğiyle iniveriyordu. İleride su yolu kırık kaya basamaklarıyla son buluyordu. Çünkü ana dağ sırasından yüksek çıplak bir dağ burnu çıkıyor, doğuya doğru bir duvar gibi uzanıyordu. Onu karşılamak istercesine Fred Lithwin'in kurşuni renkli puslu kuzey sırasından uzun çıkıntılı başka bir kol uzanıyordu. İki uç arasında da dar bir geçit vardı. Gerisinde Udu'nun Kara Vadisi'nin uzandığı Karaş Angren, İsenazı. Morenno'nun gerisindeki o vadide Mordor'un uşaklarının kara kapıyı korumak için yapmış olduğu tüneller ve derin cephanelikler bulunuyordu. Şimdi de efendileri batılı komutanların hücumuna karşılamak için aceleyle büyük güçler topluyordu. İleri doğru fırlamış dağlık burunlarda kaleler ve kuleler inşa edilmiş, nöbetçi ateşleri yakılıyordu. Geçit boyunca topraktan bir sur yapılmış, sadece tek bir köprüyle geçilebilecek derin bir hendek kazılmıştı. Birkaç mil kuzeyde batıdaki burnun ana dağ sırasından ayrıldığı yerdeki yüksek bir köşede Udun Vadisi etrafında toplanmış bir sürü ork karargahından biri olan kadim Durtan Kalesi bulunuyordu. Artan ışık altında daha şimdiden görülebilen bir yol kaleden döne döne aşağı iniyor, hobbitlerin yatmakta oldukları yere 1-2 mil kala doğuya dönerek kayalık burnun kenarından bir kaya çıkıntısı boyunca ilerliyor ve böylece ovaya ve oradan da İsenağzı'na gidiyordu. Baktıkça kuzeye yaptıkları yolculuk boşunaymış gibi geldi hobbitlere. Sağlarına düşen ova karanlık ve dumanlıydı. Orada ne kamp yerleri görüyorlardı ne de hareket halinde birlikler. Ama bütün o bölge Karaş Angren kalelerinin denetimi altındaydı. ''Bir çıkmaza geldik Sam'' dedi Frodo. ''Eğer devam ederek varacağımız yere sadece o ork kulesi olacaktır. Fakat tutabileceğimiz yegane yol da oradan inen yol. Tabii geriye dönersek o başka. Batıya doğru tırmanamayız, doğuya doğru da inemeyiz.'' ''O halde yola gideceğiz Bay Frodo'' dedi Sam. ''O yolu tutup şansımızı denemeliyiz. Tabii eğer Mordor'da şans diye bir şey varsa. Etrafta dolanacağımıza ve geri dönmeye çalışacağımıza gidip teslim olsak da bir, yiyeceğimiz de yetmeyecek, koşup geçmemiz lazım. Tamam Sam dedi Frodo, başı sen çek. İçinde birazcık bile ümidin olduğuna göre. Benim kalmadı artık ama koşamam Sam, senin arkandan ayaklarımı sürürüm o kadar. Ayaklarını sürmeye başlamadan önce uyumaya ve yemek yemeye ihtiyacım var Bay Frodo. Gel de ne kadar uyuyabilirsen uyu, ne yiyebilirsen ye. Frodo'ya biraz su ve bir parça da peksimet verdi ve pelerinini beyinin başının altına yastık yaptı. Frodo tartışamayacak kadar yorgundu. Sam de ona suyun son yudumunu da içmiş olduğunu ve kendisininkiyle birlikte Sam'in hakkını da yediğini söylemedi. Frodo uyuduğunda Sam onun üzerine eğilerek nefesini dinledi ve yüzünü inceledi. Yüzü kırışmış, incelmişti ama yine de uykudayken memnun ve korkusuz görünüyordu. "Eh işte başlıyorum beyim," diye mırıldandı Sam kendi kendine. "Senden biraz ayrılıp işi şansa bırakmam gerekecek. Su bulmamız şart, ben de çok uzaklaşmayacağım zaten." Sam emekleyerek çıktı. Hobbit dikkatinden bile daha büyük bir dikkatle bir kayadan bir kayaya geçerek su yoluna indi ve kuzeye doğru tırmanan su yolunu bir zamanlar kaynağının gürüldeye gürüldeye aktığından kuşku olmayan kayadan basamaklara gelinceye kadar biraz takip etti. Her şey kuru ve sessiz görünüyordu. Fakat umutsuzluğa düşmeyi kabullenmeyen Sam eğilerek dinledi ve büyük bir keyifle şırıltı sesini duydu. Birkaç adım tırmandıktan sonra tepenin kenarından çıkıp sonra tekrar içinden dökülen, sonra da çıplak taşlar arasında kaybolan küçük çıplak bir havuzcuğu dolduran karanlık sulu minik bir akarsu gördü. Sam suyun tadına baktı, yeterince güzeldi. Sonra kana kana içti, matarasını doldurdu ve geriye gitmek için arkasını döndü. Tam o anda Frodo'nun saklandığı yerin yakınlarındaki kayaların arasına kaçan siyah bir cisim veya gölge takıldı gözüne. Çığlık atmamak için kendine zor hakim olarak pınardan aşağıya sıçrayıp taştan taşa atlayarak koşmaya başladı. Çok dikkatli bir yaratıktı, görülmesi zordu ama Sam'in bu konuda pek kuşkusu yoktu. Ellerini boynuna geçirmek için can atıyordu. Fakat o Sam'in yaklaşmakta olduğunu duymuştu ve çabucak sıvışıverdi. Sam o dalıp gözden kaybolmadan önce onu doğu tarafındaki uçurumun kenarında durmuş bakarken şöyle bir gözün ucuyla gördüğünü düşündü. "Eh şansım yaver gitti," diye mırıldandı Sam ama kıl payı kalmıştı. Binlerce orkun arasında o yıvışık şey eksikti. Keşke onu vurmuş olsalardı. Frodo'nun yanına oturdu ve Frodo'yu uyandırmadı. Fakat kendisi uyumaya cesaret edemedi. Sonunda gözlerinin kapanmaya başladığını fark edince uyanık kalmak için vereceği savaşta galip çıkamayacağını bildiğinden kibarca Frodo'yu uyandırdı. "O Gollum yine etraflarda galiba Bay Frodo," dedi. "En azından eğer o değildiyse o zaman ikiziydi demektir. Su bulmak için biraz uzaklaşmıştım. Tam geri döndüğümde onun etrafı kolaçan ederken yakaladım. Sanırım ikimizin birlikte uyuması emniyetli olmayacak. Çok özür dilerim ama artık göz kapaklarımı açık tutamıyorum." "Çok yaşayasın Sam," dedi Frodo. "Yat da sıran gelmişken uyu. Ama ben orklardansa Gollum'u tercih ederim. En azından bizi onlara teslim etmez, kendi yakalanmadıktan sonra." "Ama kendi adına biraz hırsızlık ve katillik yapabilir," diye homurdandı Sam. "Gözlerini dört aç Bay Frodo, su dolu bir matara var. İç, yola devam edeceğimiz zaman yeniden doldururuz." Bu sözle Sam uykuya daldı. Uyandığında ışık zayıflıyordu. Frodo gerideki kayaya dayanmış oturuyordu ama neredeyse uyuyor gibiydi. Matara boştu, Gollum'dan iz miz yoktu. Hobbitler yolculuklarının en tehlikeli kısmı için yeniden yola koyulduklarında Mordor karanlığı geri gelmiş, tepelerdeki gözcü ateşleri bütün hiddetleriyle al al yanmaya başlamıştı. İlk önce minik pınara gittiler, sonra dikkatle tırmanarak tam doğuya, 20 mil uzaktaki isen ağzına doğru döndüğü noktada yola vardılar. Yol pek geniş değildi ve kenarında bir duvarı veya parmaklığı yoktu. İlerledikçe yanındaki uçurumda gittikçe derinleşiyordu. Hobbitler hiçbir hareket duymadılar ve bir süre dinlendikten sonra doğuya doğru sabit bir hızla yola koyuldular. 12 mil kadar gittikten sonra durdular. Biraz gerilerinde yol hafifçe kuzeye doğru dönmüştü ve geçmiş oldukları geçit artık görünmüyordu. Bu onlar için bir felaket oldu. Birkaç dakika dinlendikten sonra yollarına devam ettiler. Fakat daha birkaç adım gitmişlerdi ki gecenin sakinliğinde gizli gizli duymaktan çekindikleri sesi duydular aniden. Uygun adım gelen ayak sesleri. Hala arkalarında epey gerideydi ama geriye baktıklarında bir milden daha yakın olan dirsekten dönmekte olan meşalelerin kıpırtılarını görebiliyorlardı. Meşaleler hızla ilerliyordu. Frodo'nun önlerindeki yol üzerinde koşarak kaçamayacağı kadar hızlı. "Bundan korkuyordum Sam," dedi Frodo. "İşimizi şansa bıraktık ama şansımız yaver gitmedi, kapana kısıldık." Eski zamanların yol ustalarının başlarının birkaç kulaç üzerindeki dik kayadan kesmiş oldukları asık yüzlü duvara çaresizce baktı. Diğer tarafa koşarak yolun kenarından karanlık kasvet çukuruna baktı. Sonunda kapana kısıldık dedi. Kayadan duvarın dibinde yere çökerek başını eğdi. Öyle görünüyor dedi Sam. Eh, bekleyip görmekten başka çaremiz yok. Ve bu sözle birlikte o da uçurumun gölgesi altına Frodo'nun yanına oturdu. Çok beklemeleri gerekmedi. Orklar büyük bir süratle geliyorlardı. En ön sıralarda bulunanlar meşale taşıyordu. Karanlıktaki alevler hızla büyüdü, yaklaştılar. Artık Sam de başını eğmişti. Meşaleler onlara vardığında yüzünü onlardan gizler ümidiyle. Kalkanlarını da ayaklarını gizlemek için dizlerine dayamıştı. Keşke çok aceleleri olsa da iki yorgun askeri kendi hallerinde bırakıp geçseler diye düşündü. Nitekim görünüşe göre öyle olacaktı. Baştaki orklar uzun ve rahat adımlarla koşuyorlardı, nefes nefese, başları önlerinde. Bunlar Karanlıklar Efendisi'nin savaşına gönülsüzce götürülen küçük cins orklardan bir bölüktü. Bütün düşünceleri yürüyüşlerini bir an evvel bitirip kırbaçtan kurtulmaktı. Yanlarında sıraların bir başından bir başına koşturan, kırbaçlarını şaklatan, bağırıp çağıran iki iri, hiddetli uruk vardı. Dizi dizi geçtiler. Gammaz meşale ışığı daha şimdiden bir miktar ilerlemişti. Sam nefesini tuttu. Artık sıranın yarısı geçmişti bile. Derken aniden köleleri götürenlerden biri yol kenarındaki iki cismi fark etti. Onlara doğru kırbacını şaklatarak bağırdı. Hop sizler, ayağa, cevap vermediler. O da bağırarak bölüğü durdurdu. Hadi sizi sümüklü böcekler sizi diye bağırdı. Yayılmanın sırası değil. Onlara doğru bir adım attı ve karanlıkta bile kalkanların üzerindeki nişanları fark etti. Firar ha diye hırladı. Aklınızdan böyle bir şeyler mi geçiyordu yoksa? Dün akşamdan önce hepinizin Udun'da olmanız gerekiyordu. Bunu biliyorsunuz. Hemen ayağa, sıraya girin, yoksa numaralarınızı alır sizi rapor ederim. Zorla ayağa kalktılar. İki büklüm durarak ayakları ağrıyan askerler gibi sıranın arkasına doğru sürünmeye başladılar. Yo, arkaya değil diye bağırdı kölebaşı. Üç sıra öne ve orada kalın. Yoksa yanınıza geldiğinde görürsünüz gününüzü. Uzun kırbacını başlarının üzerinde şaklattı. Sonra bir kez daha şaklatıp bağırarak bölüğün koşar adım yola koyulmasını sağladı. Bu zavallı yorgun Sam için bile katlanılması zor bir durumdu. Ama Frodo için gerçek bir eziyet. Bir süre sonra da kabus olmuştu. Dişlerini sıkarak bir şey düşünmemeye çalıştı ve boğuşmaya devam etti. Etrafındaki ter içindeki orkların leş gibi kokuları boğuyordu onu. Susuzluktan nefesi kesilmeye başladı. Durmadan ilerlediler, bütün iradesini nefes almaya ve bacaklarını hareket ettirmeye yöneltti. Yine de hangi korkunç sona doğru koştuğunu ve dayanmaya çalıştığını düşünmeye bile cesaret edemiyordu. Dikkat çekmeden sıvışmanın imkanı yoktu. Arada sırada ork başı sıranın gerisine kalarak onlara laf atıyordu. Hah şöyle diye güldü bacaklarını hafifçe vurarak. Kırbacın olduğu yerde istek de vardır sümüklü böceklerim. Dayanın, ben sizi canlandıracak bir şeyler yapardım ama kampınıza geç gittiğinizde derinizin kaldıracağı kadar kırbaç yiyeceksiniz nasıl olsa. Bu size iyi gelir, savaşta olduğumuzu bilmiyor musunuz?